Merhaba, ben Mustafa Bayındır.
Merhaba, ben Erdem Eren.
Böcük İlacı isimli podcast ve YouTube kanalımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bu yeni programına hoş geldiniz sevgili dostlar.
Herkes hoş geldi. Bugün çok özel bir kavram konuşacağız. Mustafa, cebinden çıkar o kavramı bakalım.
Evet abi, bizim aslında benim daha doğrusu akademik çalışmalarım içerisinde de çok üzerinde düşündüğüm, araştırmalar yaptığım bir konu. İş dünyasında da çok bilinen bir konu diyebilirim aslında. Cam tavan denen bir kavram var. Erdemciğim, hiç duydun mu? Cam tavan ne demek? Tabii niye ki bir iş dünyasında camdan bir tavandan bahsediliyor falan?
Tabii ki. Cam tavan biraz zor bir şey. Kavram olarak zor bir şey. Şunu söylemek isterdim. Çok güzel bir mimari öge falan diye. Sanat eğitimci kimliğimle, ama iş dünyasında cam tavan işte öyle mimari bir şey değil.
Değil.
Tam da aslında bizim için önemli bir kavram. Sadece iş dünyası değil, hatta hayatta da önemli kavramlardan bir tanesi. Genellikle demografik bir grubun hiyerarşide belli bir seviyenin üzerine çıkamaması, engellenmesi olarak. Bu demografik grup bugünün...
Erdem, ben şu anda dumur olmuş durumdayım. Muhtemelen dinleyicilerimiz de öyle. Demografik grubun hiyerarşik...
Söyleyeyim üstad. Yani şöyle bir şey. Bir grup var. Bu grup azınlıkta. Evet. Azınlık olan grubun genellikle çoğunluk olan grup tarafından yükselmesinin engellenmesi ya da kişinin kendini yükselemeyecek noktada görmesi gibi bir şey olarak karşılaşabiliriz.
Aslında bir eşitsizlikten bahsediyoruz. Ya da adaletsizlikten diyeyim aslında.
Aslında tam olarak görünmez bir mekanizmadan bahsediyoruz. Hmm. Hiç kimse bunu söylemiyor. Hiç kimse böyle demiyor. İşte biz hepimiz eşitiz deniyor.
Öyle değilmiş gibi davranıyoruz ama aslında öyle bir şey var.
Var.
Onun için cam.
Aynen öyle. Hani camın arkasını görmek metaforundan yararlanılarak üretilmiş bir kelime zaten. Hani çok önemli bir kelime aslında. 1986'da Wall Street Journal, söyleyemedim. Wall Street Journal'ın bir raporunda kullanılıyor ilk defa cam tavan kelimesi ve gerçekten önemli. Özellikle cinsiyet ya da ırk ayrımlarından ötürü bir süreçte yükselememe, bir kademede yükselememe durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Biraz bunu tarif ediyor diyebiliriz. Yani evet. Örnekler var mesela, senin vardır.
Evet ya, belki de öyle açıklarsak daha zannediyorum anlaşılır olmaya başlayacak. Şimdi aslında genel itibariyle azınlıklar diye bahsedilse de daha çok iş dünyasında özellikle kadınların kariyer basamaklarını çıkmalarında veya erkeklerle olan ücret dengesizliklerin gibi kavramlar da çok daha fazla kullanılır hale gelmiş.
Tabii.
Örnek veriyorum, aynı pozisyonda çalışan bir erkek ve bir kadın dostumuzu düşünelim. Ve yöneticiler de bir kariyer basamağında bir terfi verecekler. Bu terfi noktasında yönetici kıvamına gelecek bu kişiyi seçerken biraz daha erkek yönünde karar almalarını neticesinde kadının kariyer basamaklarının önünde aslında görünmeyen bir engel olduğu tanımı. Neden? Cam olmasının sebebi o. Normalde hiç sorun yok, yükselebilirmiş gibi görünmesine rağmen gerçekte insanlar karar verirken ya da yönetim kademesi karar verirken hem ücret bakımından bakıldığında, hem yan haklar bakımından bakıldığında ya da terfi olarak kariyer basamaklarında yükselmek olarak bakımındığında bir diğer gruba ayrıcalık tanınması diye de tanımlayabilirim.
Tabii tabii. Yani bu çok fazla oluyor. İşte kadınlara özellikle söylenen şeyler, işte doğum izni olabilir, doğurabilirsin. İşte seyahat engelin var gibi şeyler bahane gösterilerek aslında aynı noktada olmasına rağmen, belki daha bazen yetkin bile olmasına rağmen bazen yükselemiyor. Cinsiyetten kaynaklı ya da çeşitli durumlardan kaynaklı. Zaten bu cam tavan kavramına baktığımız zaman cam tavan kavramından sonra bir sürü kavram gelişiyor. İşte ters cam tavan, bambu tavan gibi biraz sonra bahsederiz. Bunlarla ilgili şeyler gelişiyor.
Aslında hayatımızda değişik örneklerde de var bu konu. Hani var, olan da var, olmayan da var diyeceğim. Çünkü mesela çok hemen aklıma hızlı bir model geliyor ki aslında bu modelde bir örnek daha vermek için bu modeli sunuyorum öne. Mesela Margaret Thatcher.
Evet.
İngiltere'de Demir Lady olarak adlandırılan, onca erkek hegemonyasının olduğu ki İngiliz senatosu, parlamenter durumu daha erkek hegemonyasına hakim bir şeydir. Geçmişten gelen o şeyi taşır, kültleri. Ama ve lakin hani Demir Lady olarak alınıp aradan sıyrılıp gerçekten bir lider olarak inanılmaz. Bir de
Merkel de böyle mesela.
Öyle yani, öyle, ama mesela Thatcher'ın şöyle bir farkı
Thatcher
var dostum.
Farklı.
Çok zor bir dönemde bu görevi alıyor. Mesela
tabii.
Merkel biraz daha nispeten ona nazaran, mesela Tansu Çiller için de öyle söyleyebilirim. Türkiye'de
doğru,
de örnek
doğru
var aslında. Ama işte Margaret Thatcher daha fazla ne bileyim işte kaos var, işçi ayaklanmaları var. Efendim mesela ülkede terör, ciddi sorunlar, terör var biliyorsun, tabii, hatırlıyorsun. Dolayısıyla Demir Lady denmesinin sebeplerinden bir tanesi de o. Şimdi burada şöyle bir kavram var. Maalesef bu cam tavan meselesinin bir de diğer yönü var ki o da kadının kadın olarak değil biraz daha fazla eril enerjisiyle ortaya çıktığı zaman ancak bu kariyeri yapabilme ihtimali ortaya çıktığı için onu sanki kadını oraya doğru zorlamak yani iş dünyasındaysan böyle davranmak durumundasına gelme durumu var.
Tabii bir de o bir de şöyle bir şey var. Ben onu da çok şey yapıyorum. Hatta buna kraliçe arı sendromu denir. İlginç bir sendromdur. Kraliçe arının yaptığı şeyden kaynaklı böyle bir isim verilir. Kadının kadını yükseltmemesi. Kraliçe arı da öyledir. Hani tek bir kraliçe olması gerekir bir şeyde. Ya kovulur ya öldürülür diğer bir dişi.
Dişi.
Doğduğu anda. Eğer kraliçe devam ediyorsa. Aynı şeyi kadınlar kadınlara da yapabiliyor. Yani belli bir noktaya geldikten sonra kadın erkeğin yükselmesini istiyor. Kendi cinsinden
evet,
birisinin
yani
yükselmesini istemeyebiliyor.
Yani bu en büyük risklerden bir tanesi belki de. Yani bazen kadınlar kadınlarla çalışmak istemiyor. Özellikle yönetici anlamında
tabii,
söylüyorum.
Tabii. Ya hatta şöyle bir şey, akademik çalışmalarda %50-60 oranında kadının kadındansa erkeği tercih ettiği söylüyor.
Yönetici olarak tabii değil mi? Yani evet. Ya, ya da kariyer basamağında
yükseltme olarak çok ciddi bir şey bu. Yani %50-60 aralığı nedir? Hani çok ciddi bir rakamdır. Bir tarafa eğilim söz konusu. Bu da önemli. Bence bunu da düşünmek lazım.
Lazım. Aslında yani birçok boyutuyla bu konu birçok araştırmada yer aldı. Hala da yer almaya devam ediyor. Farklı platformlarda tartışılıyor. Olaylara bakarken belki sadece dediğim gibi kadın özelinde olmak değil. Hani buradaki böcük normalde liyakat esaslı, performansa yönelik, gerçekten hak ettiği değeri alabilecek bir değerlendirme. Yani objektif bir bakış açısıyla değerlendirildikten sonra görevin yapısına ve kişinin yetkinliklerine bağlı. Çünkü biz insan kaynaklarında böyle yapıyoruz.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Bizim için yetkinlik. Önemli olan o pozisyonu yapabilecek kişinin yetkinlikleri. Böyle baktığımda değerlendirme kriterinin demografik özelliklere bağlı olmasının dışında ağırlıklı olarak liyakat esasıyla o pozisyonların ihtiyacına yönelik değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim için böcük bundan uzaklaştığımız her nokta aslında bir çeşit dengesizliğe doğru götürüyor Erdemciğim.
Kesinlikle. Ya benim çok ilginç bir veri var elimde. Onu paylaşmak istiyorum. Yani bu dengesizliğin aslında neye bağlı olduğunu da çok algılayamıyoruz. Bazen kültüre bağlı olabiliyor. Düşünürüz ki Avrupa'nın çok daha bu noktada gelişmiş olduğunu
değil mi?
Falan.
Medeni toplumlarda bu konular
öyle değil.
Zaten...
Öyle değil. Ne yazık ki öyle değil. Ben sana Filipinlerle ilgili çok ilginç bir şey vereceğim. 128 ülke var. Filipin kadınlara hak tanınma, yönetimde yer alma noktasında kaçıncıdır sence? Filipinler.
Yani daha ilkel, ne ilkel değil mi? Yanlış ifade etmeyeyim ama.
Gelişmemiş.
Hani gelişmemiş.
Ya da gelişmekte olan ülke.
Toplu olduğunu düşünecek olursam.
Evet.
Tabii kültürel yapısını çok bilmiyorum. Bu ön yargıyla hani ne bileyim 128. Daha alt sıralarda falan. Yani yüzlerde.
Yüzlerde falan. 6.
6. sırada mı?
Evet.
Yok artık.
6. Japonya. Çok gelişmiş ha, bir ülke.
Evet, çok medeni bir toplum bir de yani.
Ha, kaç?
Acayip bir
91.
Yok artık.
Evet.
Ama bir dakika dur. Yani şimdi tabii kültürel olarak baktığında evet. Bak çok güzel
i̇şte,
bir tespit seninki. Evet.
Türkiye'de %128'de ne yazık ki üzülerek söylüyorum 121.
Oo. Evet. Yani en kötü 7'yiz yani.
Evet. Çok ciddi bir problem aslında.
Aslında bizim ananevi...
Kültürümüzle alakalı, anneanneyle alakalı dediğin gibi.
Ananevi olarak baktığımızda normalde aslında ne bileyim işte kırsal kesime gittiğimizde ben annemin köyünden falan hatırlıyorum. Tabii onların Çerkez kültürü olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Çok birlikte bir hayat vardır. Kadınla erkek iç içe tarlada çalışır. Efendime söyleyeyim gelirler evde bir şekilde yemeğlerini içmelerini beraber organize ederler. Ama tabii toplumsal hayatla iş dünyasındaki o rekabetçi yaklaşım biraz maalesef
tutmuyor,
birbirinden fark ediyor yani.
Bir şey daha söyleyeyim mi? Bir veri daha. Bence çok önemli bir veri. Kadınların okuma oranı diyelim hani eğitim alma, öğretim alma oranı yüksek öğretimde %43'lere dayanıyor. İşte ilk öğretimde %47'lere dayanıyor yani erkekle oranladığın zaman. Ama üst düzey temsile baktığın zaman %2.7.
Evet, giderek... azalmaya başlıyor.
Yani neredeyse yüksek öğretimden mezun olan bir kişinin biz yönetici olmasını bekleriz. Genellikle idareci, yönetici ya da yüksek mertebeye geçmesini bekleriz. Orada alacağımız rakam %43. %43'ten %2.7'si yönetici
oluyor.
Erkeklerde bu rakam çok Yani neredeyse hani böyle oranladığın zaman 6-7 katına kadar çıkıyor.
Çıkabiliyor.
Ve çok çok ciddi bir oran.
Şöyle de bir şey var. Demek ki hani tabii onunla ilgili de bir araştırma vardır. Ben önümde bir şey görmüyorum ama bu varsayımsal olsa da şunu söyleyeceğim. Kadınlar daha bireysel performanslarını gösterecekleri, daha kendilerince özgür olabilecekleri işleri de bu sebeple tercih ediyor olabilirler.
Tabii.
Diye düşünmeye başlıyorum.
Ne tabii, bileyim
işte kendi ofisini açmak, kendi hukuk bürosunu kurmak gibi yani daha çok mesleklere daha bireysel performansın ön planda olduğu mesleklere dayalı seçimleri daha çok olduğu için de tabii buralardaki sayının az olma ihtimali de giderek artıyor. Netice aslında sabahtan beri konuşmaya çalıştığımız ya da anlatmaya çalıştığımız şey benim arada bahsettiğim gibi buradaki böcük mümkün olduğu kadar liyakat esaslı yani o işi yapmayı hak eden o özellikleri, yetkinlikleri üzerinde taşıyan kişi olması. Yani cinsiyetinden
bağımsız olarak
ya da efendime söyleyeyim milliyetinden bağımsız, ırkından bağımsız olarak. Çünkü bu zaman zaman farklı ülkelerde, farklı şekillerde de yaşanmış biliyorsun.
Tabii. Yani bununla ilgili birkaç örnek de vermek istiyorum. Çok fazla lafı uzatmadan. Hani bu başta bahsetmiştim işte ters cam tavan, bambu ve benzeri. Yani mesela ters cam tavan kadın ağırlıklı sektörler var. Sağlık sektörü gibi, işte yemek sektörü gibi. Erkeklerin kariyer yapmasını yani yapabilmesini ifade ediyor. Mesela cam dolap diye bir kavram var. Burada da LGBT'lerin sektörde yükselmemesini söylüyor. Ondan sonra beton tavan var. Bu gerçekten önemli. Özellikle bununla ilgili mesela bir film önerisinde bulunacağım. Beyaz kadınların yani ırk olarak söyleyeyim bir ırktaki kadınların
diğer ırktan daha üstün oldukları
üstün
ya da
oldukları.
Statü olarak daha çok şeyi hak ettiklerinin anlatıldığı bir
evet,
film bu.
Evet bir de azınlıkların mesela işte örnek veriyorum Afro-Amerikanların daha sert engellerle karşılaşıyor kadınlara göre işte o beton tavan oluyor. Yani cam tavan kadınlar için var ama siyahi kadınlarda bir de beton tavan oluşuyor. Yani geçmesi neredeyse imkansız.
Yani hem kadın hem siyahi yani ırksal olarak da bir.
Evet. Yani o ciddi bir şey beton tavan. Ben şok olmuştum onu ilk duyduğumda. Şöyle bir film var. Eminim sen de izledin. Sayıların gizemi miydi?
Gizli sayılar.
Gizli sayılar.
Hidden Figures İngilizce.
Evet, evet. Hidden Figures. Çok güzel bir film. Tavsiye ederim. 3 Afro-Amerikan'ın 3 Afro-Amerikan kadının NASA'da nasıl o sürecin içine dahil olduğunu
mücadeleleri,
ve o beton tavanı nasıl kırdıklarını gösteren bir film. Bu da böyle bir güzel bir sanatsal taraf olsun.
Aslında güzel de bir ilaç oldu bu.
Evet.
Hani böcükleri hep bahsettik ama.
Çok güzel ilaçlar var.
Evet evet orada. Yani o filmde hakikaten gerçekten bir kadının bu mücadele içerisinde doğru ve kararlı olduğu takdirde bunu nasıl başardığına dair o beton tava hakikaten kalın bir betona bir de.
Çok.
İyi hatırlıyorum o filmi.
Çok.
Dolayısıyla Gizli Sayılar filmini öneriyoruz sevgili dostlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belki o beton duvarları, tavanları kırabileceğiniz, o cam tavanları aşabileceğiniz güzel örnekler, ilham alacağınız bir takım hikayeler olduğunu söylemek lazım o filmin içerisinde. Efendim bugünlük genelde işte kadınlar olarak yola çıkıp ve liyakat, performans ya da yetkinlik dediğimiz daha objektif değerlendirmelerle hayata bakabileceğimiz, yargılarımızdan kurtularak daha pür, daha temiz, daha saf değerlendirmeler yapabileceğimiz, kişiye göre değişmeyen, süreçlerde ilaçlarınız olmasını dilediğimiz bir konuyu konuştuk. Erdem sağ olsun akademik performansıyla bize çok güzel veriler verdi. İyi ki varsın dostum.
Sen de iyi ki varsın.
Dolayısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sadece bugün değil aslında senenin her gününde sadece kadınlar olarak bakmayalım. Hak eden herkesin hak ettiği şeyi alabilmesi, bunun için mücadele ruhunu hiç kaybetmemesini can yürekten ben şahsen bu programda diliyorum Erdem'cim.
Evet neredeyse değil mi 101 yani 100 yıl 111 yıldır kutlanan bir gün.
Bizde ne zaman kutlanmaya başlamış Erdem?
Üstad bizde ilk 1921'de kutlanmaya başlamış. Yani bizde tam 101. yıldayız. 1910'da da dünyada kutlanmaya başlıyor.
Yani biz dünyadan 11 yıl sonra ama tabii evet. Bizde kadın hakları biraz daha erken
seçme seçilme ve benzeri haklarımız zaten Atatürk'ün sayesinde gerçekten çok daha fazla çoğu Avrupa ülkesinden çoğu dünya ülkesinden çok daha önce o hakkı kazanmış kadınlarımız ve gerçekten de İşte çok önemli yerlere imza atan, çok önemli şeylere imza atan kadınlarımız var. Kurtuluş Savaşı'ndan tutun hem de siyasi ortamlar ya da yönetim, şirket ve benzeri de.
Evet tabii,
yani benim için çok değerli bir
programda öyle yapabiliriz aslında. Ne bileyim, Şerife Bacı'yı, Nene Hatun'u, hakikaten Türk literatüründe daha öncesi ve sonrası, yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce de var tabii. Ciddi damgasını vurmuş profiller var. Onda bir programda da onu konuşuruz onunla. Neden oradan örnekler
baş tacı onlar.
Efendim, Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.
Bizi takip etmeyi unutmayın. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Eşitlikçi, güzel bir dünya diliyoruz hep beraber.